Çınaraltı. Merhaba sevgili dinleyiciler. Yeni bir Çınaraltı programından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir programda sizlerle beraber olduğumuz için mutluyuz, sevinçliyiz. Her şeyden evvel radyo çalışanları ve bu programa emeği geçenler adına hepinize sevgiler ve saygılar sunuyoruz. Sevgili dinleyiciler, Türk İslam kültüründe, Türk İslam geleneğinde öyle bir müessese var ki emsalsiz. Tarihte benzerleri var ama bu müesseseyi müessese yapan, insanlık tarihine kazandıran Türk İslam kültürü olmuş. Evet, vakıf müessesesi. Vakıf müessesesi sosyal hizmetlerin yapılmasında, insanların refaha ve saadete kavuşmasında, huzura kavuşmasında en mühim fonksiyonu icra etmiş. Ta ilk vakfı yapan belki Hazreti Adem. Hazreti İbrahim vakfından bahsediliyor. Bütün peygamberler vakıf yapmış ve Hazreti Peygamber'in vakıfları var. Hazreti Peygamber zamanında sahabenin ileri gelenlerinin vakıfları var. Ve Osmanlılar'da vakıf müessesesi şahikasına oturmuştur. Osmanlı Devleti amme hizmetlerini, sosyal hizmetleri hep vakıflar vasıtasıyla yapmıştır. Yollar, köprüler, hastaneler, mektepler, camiler, hanlar, hamamlar hep vakıf müessesesinin bize kazandırdığı eserlerdir. İnsanlar bu sayede huzurlu, rahat asırlar yaşamışlardır. Evet, kelimenin manası itibariyle vakıf, kişilerin menkul veya gayrimenkul malını hiçbir tesir altında kalmadan kendi arzusuyla mülkiyetinden çıkarıp ammenin istifadesine tahsis etmesi demek. Bunun için de şahitler önünde bir vakfiye tanzim ediliyor, mahkeme kütüklerine geçiyor, resmi bir vesika. Bu vakfiyeler bugün elimizde, kağıt üzerine veya parşömen üzerine yazılmış. Mesela sadece parşömen ve kağıt değil, taşa yazılanlar var. Kütahya'daki Germiyanoğlu Yakup Çelebi'nin imaretine ait vakfiye taş üzerine yazılmış. Ve vakfiyelerin en tanınmışı budur. Karaman'da İbrahim Bey imaretinin kapı kemeri üzerine de yazılmış olan vakfiye var. Şimdi Konya Müzesi'ndedir bu vakfiye. Enteresan numuneler. Evet, Osmanlı Devleti'nin en parlak devrine ulaştığı zamanlarda vakıflar daha da inkişaf etmiş. Vakıflar yoluyla camiler yapılmış, mescitler yapılmış, namazgahlar yapılmış, mektepler, medreseler, kütüphaneler, aşhaneler, kervansaraylar, bedestenler, çeşmeler, yollar, köprüler, kaleler, istihkamlar, spor tesisleri, mesire yerleri, deniz fenerleri, su tesisleri, dul evi, yetim evi, emzirme yuvası, çocuk büyütme yuvası, çeşit çeşit hayratlar yapılmış. Bunların hepsi de mimari bakımdan, sanat tarihi bakımından da kıymetli. Ayrıca tabii vakıflar bakımından da, vakıf türleri bakımından da çok enteresan. Mesela vakıf deyince herkesin aklına cami, okul, aşevi geliyor. Ama Osmanlılar'da öyle vakıflar kurulmuş ki insan hayrete düşüyor. Mesela kış aylarında kuşların beslenmesi için vakıf yapılmış. Hasta leyleklerin, garip leyleklerin bakımı için, tedavisi için vakıf yapılmış. Bayram günlerinde şehirlerde, kasabalarda top atılsın ve bayramlar ilan edesin diye vakıf yapılmış. bayram günleri çocuklar sevindirilsin, halkın neşesi artsın diye bayram yerleri yapılması için vakıf yapılmış. Alışveriş edenlerin aldatılmasını önlemek için çarşılarda, pazarlarda ölçek ve kantarlar konulması için vakıf yapılmış. Hizmetkarlar efendim bir şey kırdıkları zaman efendileri onları azarlamasın, hırpalamasın diye kırdıkların kapkacağı neyse tazmin edilmesi için vakıf yapılmış. Fakir kızlara çeyiz verilmesi için vakıf yapılmış. Fakirlerin düğünlerinin yapılması için vakıf yapılmış. Gerdanlık vakfı yapılmış. Mesela düğünde bir fakir kız taksın diye gerdanlık vakfı yapılmış. Bilezik küpe vakfı yapılmış. Çalışamayacak kadar sakatlanan veya hastalanan veya yaşlanan meslek erbabının, sanat erbabının geçimi için vakıf yapılmış. Mesela halka yararlı eserler yazılıp da basılsın ve halka dağılsın diye vakıf yapılmış. Cezaevlerindeki mahkumların ihtiyaçları karşılansın diye vakıf yapılmış. Halkın gıda ihtiyacı karşılansın diye vakıf yapılmış. Mesela et fiyatları kış aylarında yükselmesin diye vakıf yapılmış. Nasıl vakıf yapılmış? Koyunluklar kurulmuş mesela. Koyun cinsinin ıslahı için, ziraatin geliştirilmesi için vakıflar yapılmış. Borçlu olarak hapis yatanların borçların ödenmesi için vakıf yapılmış. Demek adamın başına geldi bu iş, böyle borcu yüzünden hapse düştü, vakıf yapmış, mal varlığını sonradan vakfetmiş. Mesela köy ahalisinin ihtiyarlarına elbise verilmesi için vakıf yapılmış. Kaleler yapılması için, istihkamlar yapılması için veya donanma kurulması için vakıf yapılmış. Mesela çocukların baharda açık havada pikniğe götürülmesi için vakıf yapılmış. Mesela mektep çocuklarına gıda, elbise, yakacak tahsis edilsin, onlar mesireye götürülsün diye vakıf yapılmış. Van Gölü'nde mesela gemi işletilsin diye vakıf yapılmış. Görülüyor ki sevgili dinleyiciler, akla gelen her türlü hizmet, her türlü yardım vakıf yoluyla temin edilmiş. Bunun yanı sıra istisnaiz olarak bazı vakıfların hayırdan başka hususi gayeleri de var. Mesela vakfedenin hayatı boyunca hatim indirilmesi için vakıf var. Veya kendisinin, çocuklarının veya torunlarının ölümünden sonra ruhlarına Kur'an-ı Kerim veya Mevlid okunması gibi vakıflar var. Mesela İstanbul'da Zeyni Hatun Vakfiyesi var. 1588 yılında vakfedilmiş bu vakıf. Kadıncağız kendisi için her gün 300, oğlu için de günde 1 cüz, kızı için de günde 2 cüz Kur'an okunması için vakıf yapmış ve her hafıza 1,5 akçe ödenmesini şart etmiş. Enteresan vakıflar var böyle. İşte bu sayede toplum düzeni kurulmuş. İnsanın aklına hayaline gelmeyecek vakıflar yapılmış. Kabe-i Muazzama bildiğimiz ilk vakıf eseridir sevgili dinleyiciler. Ve ilk mabettir. Dünyanın her tarafından buraya gelip insanlar hac yapmaktadırlar. Daha sonra bildiğimiz bir vakıf Hazreti İbrahim zamanında yapılmış. Hazreti İbrahim bugün Filistin'de İsrail işgali altındaki Halil kasabasında metfundur. Burada çiftliği vardı. Bu çiftliğini vakfetmiştir. Ve kendi kabrini ziyarete gelenlere yemek ziyafet verilmesi için ve ayrıca buradaki fakirlerin doyurulması için bu çiftliğin gelirini vakfetmiştir. Bu vakıf Osmanlılar zamanında faal olarak işlemekteydi. Ancak şu anda ne durumdadır doğrusu bilemiyoruz. Hazreti Peygamber zamanında bizzat Hazreti Peygamber vakıf yapmıştır. Hayber'de kendi hissesine düşen ganimet hurmalıkları fakirlere vakfetmiştir. Zaten Hazreti Peygamber, peygamberler miras bırakmaz, bıraktıkları vakıftır yani fakirlere sadakadır demiştir. Hazreti Peygamber oturdukları evleri hanımlarına vakfetmiştir. Malum bugün Mescid-i Nebevi'nin içine katılmıştır bu evcikler, odacıklar. Hazreti Peygamber zamanında Hazreti Ömer, "Ya Resulallah, Müslümanların faydasına ne yapmalıyım?" diye sorunca bir hurmalığı varmış. "Aslını tut, menfaatini Müslümanlara tahsis et." diyerek vakıf kurmasını tavsiye etmiştir. Yine Ebu Talha isminde bir sahabi çok Medine'nin en kıymetli hurmalığını efendim vakfetmiştir. Muhayrık ismindeki bir sahabi Bedir Savaşı'nda vefat ederken Hazreti Peygamber'i vasi tayin etmiş ve hurmalıklarının vakfedilmesini vasiyet etmiştir. Hazreti Peygamber onun vasisi olarak bu hurmalıkları vakfetmiştir. Yine enteresan bir vakıf hadisesi var Hazreti Peygamber zamanında. Medine'de bir Yahudinin çok lezzetli suyu olan bir kuyusu vardı sevgili dinleyiciler. Rume isminde bir kuyu. Bu kuyunun suyu çok güzeldi ve Yahudi bu kuyunun suyunu satarak çok para kazanırdı. Hazreti Peygamber dedi ki kim bu kuyuyu satın alır da Müslümanlara vakfederse Cennet-i Ala'da karşılığını görür. Sahabe içinde en zengin Hazreti Osman'dı. O da tuttu bu kuyuyu satın almak üzere Yahudi'ye müracaat etti. Yahudi kuyuyu satmadı sevgili dinleyiciler. Satmam dedi. Çok yüksek paralar verdiği halde satmadı. Ancak yarısını satmaya razı oldu. Hazreti Osman yarısını satın aldı. Yarısı Yahudi'nin, yarısı Hazreti Osman'ın oldu. Şimdi bir müşterek mülk nasıl kullanılır? Yani bir kuyunun yarısı birini, yarısı birini ise nasıl kullanırlar? Bir evin, bir tarlanın, bir arabanın ortak malikleri olursa nasıl kullanırlar? Nöbetleşe kullanırlar. Mesela arabayı bir gün biri, bir gün biri kullanır. Tarlayı bir yıl biri eker, bir yıl biri eker. Evde bir yıl biri, bir yıl birisi oturur. Burada da kuyuyu bir gün birisi, bir gün birisi kullanıyordu. Şimdi Hazreti Osman'dayken kuyu herkese bedava istediği kadar su almaya izin verdi. Tabii herkes Hazreti Osman'dayken nöbet gelip kovalarını doldurdular. Ertesi günü Yahudi'den kimse su satın almadı. Bunun üzerine Yahudi kendi kalan hissesini de Hazreti Osman'a satmak zorunda kaldı. İşte bu da enteresan bir vakıf türüdür. İşte bu vakıfları Osmanlılar, Selçuklular, Emeviler, Abbasiler geliştirdiler. Ve Osmanlılar zamanında vakıflar efendim en mütekamil, en mükemmel halini aldı. Öyle ki Osmanlılar'da kamu hizmetleri hep bu yolla yapılır oldu. Devlet okul, cami, yol, köprü yapmazdı. Onu zenginler hayır kazanmak, sevap kazanmak için yapardı. Böylece devlet fazla masraf, kamu harcamalarına fazla para ayırmaz ve çok da vergi toplamazdı. Böyle olunca halk hükümeti severdi. Hükümet Osmanlı hukukunda sadece içte ve dışta emniyeti sağlar. Ordu besleyerek dışarıya ve mahkemeler ve zaptiye teşkilatı kurarak içeride emniyeti sağlar. Bunun dışındaki bütün kamu hizmetlerini vakıflar vasıtasıyla zenginler yapardı. Sevgili dinleyiciler, bu hafta biz sizlere vakıf yapan hanımlardan bahsedeceğiz. Evet, Vakfı hep erkekler yapar değil, hanımlar yapar. Hem de hanımların öyle vakıfları var ki aklınız durur. Hele Türk Osmanlı tarihinde. Vakıf yapan kadınlardan ilk bildiğimiz meşhur şahsiyet Çelebi Sultan Mehmet'in kızı Selçuk Hatun ve Sultan II. Murat'ın da tabii kız kardeşi. Bursa'da ve İstanbul'da yaptırdığı hayratıyla meşhur bu hanım. Amasya veya Merzifon'da dünyaya gelmiş, sonra Karaca Paşa ile evlenmiş, Anadolu Beylerbeyi. Karaca Paşa Varna Muharebesi'nde şehit düştü. Ondan sonra hanımı ömrünün geri kalan kısmını Bursa'da tamamladı. Bu Selçuk Hatun 1486 yılında Bursa'da vefat etti. Yeşil Türbe'de babasının ayak ucunda gömülü. Bu Selçuk Hatun'un Edirne'de bir mescidi var. Bursa civarında yaptırdığı bir köprüsü var. Yine İstanbul'da taş kasapta ahşap çatılı, taş minareli bir camii var. Fakat bu cami 1956 yılında yol genişletilme bahanesiyle yıkıldı, ortadan kaldırıldı. Yerine aynı isim altında biraz ileri bir yenisi yapıldı ama nerede eskisi, nerede yenisi? Vakıf yapan hanımlardan bir meşhuru da yedi sofralı Sakine Hatun. Kim bu yedi sofralı Sakine Hatun? Efendim, sahın müderrislerinden, yani üniversite hocalarından ve Osmanlı müelliflerinden İlyas Sade Şücaettin Efendi'nin kızıdır. Hayatı hakkında fazla bilgi yok. Topkapı dışında yapı olarak küçük fakat mana olarak büyük bir vakıf tesis etmişti. Bu vaktinde cami, imam meşrutası, sebil, sebilci meşrutası ve bir türbe bulunuyordu. Sebil, caminin hemen yanı başındaydı. Yolculara buradaki mermer ağızlı kuyudan çıkan şerbet lezzetinde bir su veriliyordu. Bu hayratta en ziyade dikkati çeken mermerden sabit bir sofra. Ayrıca sofranın yanında da yine mermerden oldukça iri bir tuzluk var. Buradan gelip geçen fakir fukaraya günde 7 defa sofra kurulurmuş, yemek verilirmiş. Sakine Hatun'un hayratından 400 yılı aşkın bir süre yemek ve su verildi. Bundan dolayı da halk arasında o 7 sofralı Sakine Hatun olarak isimlendirilmiştir. Sakine Hatun'un bu hayratı da 1965 yılında yıkıldı ve üzerinden yol geçti. Günümüzde ne mezarı ne de bu eserinden bir kalıntı kaldı. Gelelim Hafsa Sultan'a. Hayırsever, büyük bir insan Hafsa Sultan, Yavuz Sultan Selim'in zevcesi, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi, Kırım Hanı'nın kızı, Mengili Giray'ın kızı. Hafsa Sultan oğlu Şehzade Süleyman'ın vali olarak bulunduğu Manisa'da uzun yıllar kaldı. Orada muazzam bir külliye meydana getirdi. Bu külliyede cami, medrese, imaret, hanegah, darüşşifa yani hastane, hamam ve Sibyan Mektebi İlkokul vardı. Bu külliyenin vakıf malları ise sayılamayacak kadar çoktu. Güzel bir vakfiyesi var. Bu Hafsa Sultan'ın vakfiyesi elimizdedir bugüne kadar. Ve bu vakfiyede en ince noktalar üzerinde bile durulmuştur. Ve vazifelerini iyi yapmayanların azledilebilmesi için de şartlar konmuştur. Bu vakfiyeye göre Hafsa Sultan imaretinde sabahtan ve ikindiden sonra günde iki defa yemek pişirilecek ve fakirlere dağıtılacaktı. Bu yemekten ayrıca medrese talebeleri, medrese hocaları ve alimler, bir de misafirler istifade edecekti. Sadece fakirler değil. Hafsa Sultan ayrıca Urla'da da bir küçük mescit yaptırmıştı. Bu hayırsever hatun, efendim, 1533 yılında İstanbul'da vefat etti. Sultan Selim Camii'nin haziresine defnedildi. Türbesi depremde yıkıldı, sonra tekrar yapılmaya başlandı. Yarım kaldı. Yine yıkıldı ve çalılar arasında mezar kayboldu gitti. Şimdi bu Hafsa Sultan'ın Manisa'da yaptırdığı camide her yıl ananevi mesir macunu şenlikleri yapılıyor. Ve Merkez Efendi'nin ihdas ettiği bu mesir macunlarıyla Hafsa Sultan her sene bir defa daha hatırlanmaktadır. Thank you. Evet, vakıf yapan hanımlar tarihimizde. Bunların içinde bir tanesi çok meşhur Mihrimah Sultan, Kanuni Sultan Süleyman'ın yegane kızı, Rüstem Paşa'nın da sevgili zevcesi. Biri Üsküdar'da, diğeri Edirne Kapı'da. İki büyük külliyesi var Mihrimah Sultan'ın. İkisi de kendi adını taşıyor. Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Külliyesi'nde cami var, imaret var, Sibyan Mektebi var, muvakkithane yani namaz vakitlerinin tayin edildiği bir merkez var, çeşme var, türbe var. Klasik üslupta yapılmış Mimar Sinan eseri. 1547 yılında yapılmış. Edirne Kapı'daki Mihrimah Sultan Külliyesi yine cami, medrese, Sibyan Mektebi, hamam ve türbeden müteşekkil. Bunun da 1590 yazıyor üzerinde ama yapım tarihi olduğu düşünülemez 1590'ın. Mihrimah Sultan'ın bir başka hayratı da Mekke'ye getirilmiş olan aynı Zübeyde suyu. Mekke'ye su getirtmiş. Bir de İcadiye tepelerinde su toplatmış Mihrimah Sultan. Üsküdar'daki caminin çeşmesine kadar bu suyu getirtmiş. Fakat sonradan bu su Kuzguncuk sırtlarında kayboldu gitti. Bu Mihrimah Sultan Kanuni Sultan Süleyman'ın Hürrem Sultan'dan olan yegane kızıdır. Çok sevdiği bir kızıdır. Ömrünü hayır hasenat eserlerine sarf ederek geçirmiştir. Her iki cami de bugün ayaktadır. Birisi Üsküdar iskelesini süslemektedir. Diğeri efendim İstanbul'un yedi tepesinden biri olan Edirne Kapı tepesinde İstanbul'un süliyetine ayrı bir zevk, ayrı bir güzellik katmaktadır. Gelelim Şah Sultan'a. Şah Sultan Yavuz Sultan Selim'in kızı. Vezir-i Azam Lütfü Paşa'nın da zevcesi. Çok hayır eseri var bu hanımın da. Ese kapısında yani sur dibinde bir cami. Eyüp'te Bahariye'de bir cami yaptırmış. Başka çok eserleri var. Bu Ese kapısındaki camiyi 1528'de yaptırmış. Kesme taştan tuğla minareli. Harap iken sonradan tekrar inşa edildi temellerinden bir daha. Eyüp'teki camiyi de 1555'te yaptırdı. Şah Sultan Mevlevi'ydi ve Eyüp'teki deniz kenarındaki Mevlevi tekkesine bazı derviş hücreleri ve bir de Sibyan Mektebi ilave ettirdi. Vefat ettiği zaman Bahariye'de yaptırdığı caminin yanındaki türbesine defnedildi Şah Sultan. Evet, gelelim Hürrem Sultan'a. Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatını baştan başa dolduran Hürrem Sultan. Aslen Ukraynalı, Tatar akıncıları tarafından esir edilmiş, Osmanlı Sarayı'na alınmış. Çok güzel, çok zeki, efendim çok iyi huylu bir hanım. Padişah'ın hususi alakasını kazanmış ve padişahın yegane hanımı olmuş. Hürrem ismi verilmiş kendisine. Mihrimah Sultan'ı arkasından Şehzade Mehmed'i, Şehzade Beyazıt'ı, Şehzade Selim'i dünyaya getirmiş ve Cihangir'i meydana getirmiş. Hürrem Sultan'la Kanuni Sultan Süleyman arasındaki aşk dillere destan. Hürrem Sultan hakkında ne denilirse denilsin hayrıyla, hasenatıyla ve zekasıyla tarihe geçmiş. Efendim ve padişahın sağlığında da vefat etmiştir. Bu Hürrem Sultan'ın adı bugün Haseki Hastanesi'nde yaşamaktadır. Haseki Hastanesi Hürrem Sultan'ın eseridir. Zaten Haseki de Hürrem Sultan'ın ünvanıdır. Haseki padişahtan çocuk doğuran hanımlara deniyor. Kızıyla beraber cami, medrese, hamam, kervansaray, su tesisleri yaptırmış Hürrem Sultan. Mimar Sinan'a cami yaptırmış, medrese yaptırmış, Darüşşifa yaptırmış, imaret, Sibyan Mektebi ve Sebil yaptırmış. İşte Haseki Külliyesi budur. Bundan başka Sultanahmet Meydanı'nda bir çifte hamam yaptırmış Hürrem Sultan. O da Mimar Sinan eseridir ve Türk mimarisindeki hamamların en gelişmiş, en güzellerinden birisidir. Evet, Nurbanu Valide Sultan. Küçük yaşlarda getirildiği Osmanlı Sarayı'nda büyümüş, orada terbiye almış, zekasıyla, güzelliğiyle ve iyi huyuyla Sultan II. Selim'in dikkatini çekmiş. Önce Haseki, sonra da Valide Sultan olmuş. Sultan 3. Murad'ın annesidir. Nurbanu Valide Sultan'ın hayır eserlerinin başında hiç şüphesiz Üsküdar'da, çevreye hakim bir tepe üzerinde inşa ettirdiği külliye geliyor. Bu yapı topluluğu eskiden beri Valide-i Atik diye anılıyor, eski valide. Külliyede cami var, medrese var, Darüşşifa yani hastane var, imaret var, imarette fakirlere yemek veriliyor, çifte hamam var yani kadınlara erkeklere, bir de Sibyan Mektebi var. Bunu da koca Sinan Ağa yapmış, Mimar Sinan değil. Nurbanu Sultan bu külliyenin bittiği yıl vefat etmiş. Bu hayır eseriyle alakalı bir de halk rivayeti var. Valide Sultan Camii'nin yeri için bir kat'i karar verememiş. Bir gece rüyasında aksakallı, nur yüzlü bir ihtiyarı görmüş. Bu ihtiyar ona demiş ki, yaşmağını Beşiktaş iskelesinden esen rüzgara bırak. Camiini rüzgarın yaşmağı götüreceği yerde yap demiş. Nurbanu Sultan da rüyasındaki bu sözlere uymuş. Beşiktaş iskelesinden yaşmağını rüzgara bırakmış. Rüzgar Valide Sultan'ın yaşmağını almış Üsküdar'a, Toptaşı tepesine götürmüş. Bu rivayet Kösem Sultan'ın Üsküdar'daki Çinili Camii içinde söyleniyor, artık doğrusunu Allah bilir. Bu Nurbanu Valide Sultan'ın yaptırdığı cami, Çinili Camii olarak da bilinir. Çok güzel, çok zarif bir camidir. Çok zengin vakıfları vardır. Mesela yeşil direkli hamam, divan yolundaki çifte hamam yani çemberli taş hamamı, langadaki havuzlu hamam hep Nurbanu Sultan'ın hayır eseridir. Nurbanu Sultan külliyesi için ayrıca bir de su toplamıştır. Öyle hemen şimdi şehir suyuna çeşme yapmak kolay. Eskiden çeşme yapıldığı zaman bir de su bulunup su bağlanıyordu. Bu eski valide suyu diye bilinen su çok leziz bir suydu. 3 değişik kaynaktan toplanıyordu. Sonra başka sular da buna bağlanmıştır. Bugün hala Üsküdar'ın tarihi suları içinde bu eski valide suyu en bakımlı olanıdır. Önceleri sadece Toptaş'ındaki külliye için düşünülmüştü bu su. Sonradan Şemsi Paşa, Tunus Bağı, At Pazarı, Kapağası, Kör Bakkal taraflarındaki çeşmelere de bu Nurbanu Valide Sultan'ın toplattığı su verildi. Herkes bu suyu içti. Sevapları Nurbanu Valide Sultan'a gitti. Evet, geldik Safiye Sultan'a. Safiye Sultan da Venedik asıllıdır. Yine saraya küçük yaşta alınmış, Müslüman olmuş, yetişmiş, güzelliğiyle, zekasıyla dikkati çekmiş ve Sultan 3. efendim Murat'la evlenmiş. Sultan 3. Mehmet tahta çıktıktan sonra valide sultan olmuş. Padişah annesinin sözüne çok itaat eder, onu çok sever, gönlünü hoş edermiş. Oğlu vefat ettikten sonra Safiye Sultan bir müddet daha yaşamıştır eski sarayda. Ayasofya'da Sultan 3. Mahmut Han'ın türbesinde gömülü. Bu Safiye Sultan, oğlu Sultan 3. Mehmet zamanında yeni caminin inşaatına başladı. Türk mimarisinin en güzel eserlerinden birisidir bu yeni cami. Yeni caminin yerini Safiye Sultan 1597 yılında istimlak etti. Yani halktan satın aldı. Bir kısmı devlete aitti, iskeledeydi o zaman. Aynı yıl Ramazan ayının 2. günü törenle temeli atılacaktı. Fakat merasim tehir edildi ve sonra 1597 yılında Muharrem ayının 11. günü, Aşure gününün ertesi parlak bir merasimle caminin temeli atıldı. İnşaat bir yıl kadar devam etti. Bu sırada bir veba salgını baş gösterdi. Mimar Davut Ağa vebadan vefat etti. Yerine su nazırı Dalgıç Ahmet Ağa geldi. Fakat aksilik bununla da kalmadı. Bu sefer Sultan 3. Mehmet vefat etti. İnşaat yarım kaldı. Yıllar sonra bu inşaatı tamamlamak, aradan geçen uzun yıllardan sonra Hatice Terhan Valide Sultan'a nasip oldu. Bugün yeni cami Eminönü iskelesinde, efendim İstanbul silüetine en güzel katkıda bulunan abidelerden bir tanesidir. Geldik Mahpeyker Kösem Sultan'a. Sultan 1. Ahmet'in eşi, Sultan 4. Murat'la Sultan İbrahim'in annesi. Osmanlı Sarayı'nda 40 yıldan fazla sözü geçen bir hanım. Efendim zekasıyla, kabiliyetiyle, dirayetiyle Osmanlı Devleti'ni mutlak bir çöküşten kurtarmış. Efendim o sıkıntılı zamanları aşmaya muvaffak olmuş bir hanım. Son derece dindar, son derece hayırsever bir hanım. hakkında çok dedikodu olmakla beraber hiçbirisinin aslı astarı bulunmamaktadır. Çok ağır itham ve iftiralarda bulunmaktadırlar bu muhterem hanımefendiye. Zengin bir hanımdı. Ancak bütün servetini hayır hasenat yolunda harcadı. Anadolu'da çiftlikleri, Kıbrıs'ta çiftlikleri vardı. Mercan yokuşundaki valide hanımda 20 sandık dolusu florin altını, dolaplar dolusu incileri, mücevherleri vardı. Öldüğü zaman bütün bunlar tabii ki devlete intikal etti. Kösem Sultan'ın yaptırdığı eserlerin başında Üsküdar'daki Çinili Camii geliyor. İki Çinili cami var. Birisi Nurbanu Valide Sultan'ın yaptırdığı, fakat buna Çinili denmiyor, eski Valide Sultan deniyor. Ama onun da Çinileri çok güzel. Ama Kösem Sultan'ın yaptırdığı cami bizzat Çinili Camii diye anılmaktadır. Kubbe kasnağına kadar en güzel Çinilerle bezenmiştir. Küçük fakat zamanının en güzel binalarından birisi. Bunun yanında Çinili hamam var, Sibyan Mektebi var, Sebil var, Çeşme var. Bu da Valide Sultan'ın hayır hasenat eserlerinden. Yine Valide Sultan bir vakfiye hazırlamış 1640 yılında. Her yıl Kabe yollarında bulunan fakirlere Sürre alayıyla gönderilmek üzere para vakıfları meydana getirmiş. Sürre alayı her sene Medine'ye, Mekke'ye hediyeler götüren, mukaddes mekanlara hediyeler götüren bir kervan. Aynı zamanda Anadolu hacıları bu kervanla hacca gidiyor. Bu işte Sürre alayıyla beraber gönderilmek üzere vakıfta bulunmuş. Bir de Anadolu Kavağı'nda bir cami yaptırmış Kösem Sultan. Maalesef burası şimdi gazinodur. Bir de iki kavağın, yani Rumeli ve Anadolu Kavağı'nın kalelerini de yine Mahbeyker Kösem Sultan yaptırmıştır. Çarşamba'da, Fatih Çarşambası'ndaki Valide Medresesi'nin mescidini de yine Mahbeyker Kösem Sultan yaptırmıştır. Çakmakçılar yokuşundaki büyük valide hanını da ve içindeki mescidi de Mahbeyker Kösem Sultan yaptırmıştır. Efendim, ayrıca Mekke'de, Medine'de ve Anadolu'nun her tarafında, Rumeli'de, Anadolu'da milyonlar değerinde altın olarak da bir vakıfları ve hayır eserleri vardır. Maalesef ki kıymeti bilinmemiş, isyancılar tarafından sarayda şehit edilmek suretiyle öldürülmüştür. Sultanahmet Türbesi'ndedir mezarı. Evet, gelelim Hatice Terhan Valide Sultan'a. Osmanlı Sarayı'nın renkli simalarından. Ukraynalıdır o da. Tatarların eline esir edilmiş çocukken İstanbul'a gelmiş. Kösem Sultan onu yetiştirmiş saray usulüne göre ve bir padişah hanımı olmuş. Sultan İbrahim'in hanımı olmuş. Şehzade Mehmet'i dünyaya getirmiş. Şehzade Mehmet, 4. Sultan Mehmet adıyla 7 yaşındayken Osmanlı tahtına çıktığında Hatice Terhan Valide Sultan oğlunun naibi vekili oldu ve sadrazamlığı Köprülü Mehmet Paşa'ya devretti. İşte bu iyiliği de yine çok büyük bir iyilik olmuştur. Osmanlı Devleti'nin yıkılmasına büyük bir engel teşkil etmiştir. Köprülü gibi bir dirayetli şahsı başa getirmesi. Yeni camiyi tamamlamış Safiye Sultan tarafından temeli atılan yeni cami onun zamanında tamamlanmıştır. Arada 60 yıl geçtiği halde bu caminin yanına Darül Hadis, Sebil, Çeşme ve Hünkar Kasrı yaptırmış. Ayrıca türbe ve çarşı yaptırmıştır. Mısır Çarşısı mesela buranın vakfıdır. Darül Hadis ise üst düzey eğitim veren, lisans üstü eğitim veren bir üniversitedir. Bunlar bugüne kadar intikal etmemiş Sibyan Mektebi ile Darül Hadis. Ancak çarşısı, türbe, Sebil ve bugün hala faaliyettedir. Hatice Terhan Valide Sultan'ın kızı Hatice Sultan var. Hem de Sultan 4. Mehmet'in kızı. O da efendim Defterdar'la Ayvansaray arasında Sultan Camii'ni yaptırdı. Bugün Yavedut Camii deniyor. Çünkü daha önceden orası Şeyh Abdülvedud tarafından yaptırılmıştı. Buhara'dan İstanbul'u almak için gelenlerden birisidir o. Efendim, bu Hatice Sultan'ın aynı zamanda Rumeli Kavağı'nda da yaptırdığı bir cami var. Rumeli'de cami yaptırdı. Hatice Sultan bu Haliç kıyısındaki sahil saraylarının yerinde Çeşme, Sebil, Mektep ve Mektebin altında da Esaptan Muhammed Ensari'nin türbesini yaptırdı. İşte bu Yavedüt Camii'ni de o zaman tamir ettirdi. Rumeli Kavağı Camii'ni yaptırdı. Efendim Turhan Sultan Valide Turhan Sultan türbesinde gömülüdür. Zevci Hasan Paşa'dır. O da Üsküdar'da Nasuhi Tekkesi Mescidini yaptıran bir zattır. Emetullah Rabia Gülnür Sultan, Girit asıllı, Serdar Deli Hüseyin Paşa Resmo Kalesi'ni fethettikten sonra bunu çocuk yaşta esir etmiş ve İstanbul'a hediye etmiştir. Emetullah Rabia Gülnür Sultan, Sultan 4. Mehmet'in hanımıdır ve ondan çocuk dünyaya getirmiştir. Sultan 3. Ahmet mesela onun oğludur. Padişah Hasekisi'ne çok bağlıydı ve Polonya'yı fethederken orada camiye çevrilen kiliselere hep Gülnuş ismini vermiştir. Polonya'da böyle pek çok mescit vardı, Gülnuş Mescidi. Sultan 4. Mehmet tahttan indirilince hanımı da onunla beraber 6 yıl Edirne'de yaşadı. Oğlu 2. Sultan 2. Mustafa tahta çıkınca Emetullah Rabia Sultan Valide Sultan oldu. Ve ölünceye kadar bu sıfatı taşıdı. 2 oğlu padişah oldu. Çok dindar bir hanımdı sevgili dinleyiciler. Hep hayır eserleriyle uğraşmıştır. Mekke'deki Haseki imaretini yaptırmıştır. Oradaki fakir fukaraya çok yardım etmiştir. Efendim hac yolunda çeşmeler, sebiller yaptırmıştır. Galata'da bir cami inşa ettirmiştir oğlu Sultan Mustafa annesinin adına. Yine 2. oğlu Sultan 3. Ahmet zamanında da Üsküdar'daki yeni camiyi oğlu 3. Ahmet annesinin adına inşa ettirmiştir. Ve bugün türbesi de bu caminin avlusundadır Emetullah Rabia Gülnür Sultan'ın. Gülnür Sultan 1709 yılında bir su toplatmıştır. Gülnuş Valide Sultan suyu deniyor bu suya. Valide bağında Sultan Aziz'in köşkü önünden çıkıyor, yeni camiye su veriyordu. Bundan başka İnadiye'deki çeşmelere, Ahmediye Camii ile Sebil'ine de bu Valide Sultan suyu geliyordu. Evet, Emetullah Rabia Gülnür Sultan da hayır eserleriyle ve dindarlığıyla Osmanlı tarihinde ismini bırakmış hayır sahibi hanımlardan birisidir. Evet, Sultan 3. Ahmet'in kızı Zeynep Sultan var. Melek Paşa'nın, Melek Ahmet Paşa'nın hanımı. Cami yaptırmış, Sibyan Mektebi yaptırmış, Sebil yaptırmış ve çeşme yaptırmış. Nerede? Gülhane Parkı'nın karşısında. Burada 40 mevcutlu bir mektebi varmış. Öğrencilerine günde bir akşe, yılda da bir defaya mahsus elbise parası olmak üzere 4,5 kuruş verilirmiş. Çeşmesi nerede? Aydınoğlu Tekkesi'nin karşısında. Sonra da üzerine bir ev yaptırıldı bu çeşmenin. Türbesiyle Sebil'i caminin önündeydi. Fakat cadde genişletilirken türbede Sebil'de yıkıldı. Sultanın kemikleri bir sandık içine konarak caminin bodrumuna bırakıldı. Bu yıllarca burada kaldı. Efendim bundan 30-40 sene kadar, 30-40 değil bir 50 sene kadar önce Vakıflar Genel Müdürlüğü hazirenin bir kenarına bu kemikleri defnederek basit bir mezar meydana getirdi. Vakıf tarihimizde bir başka ünlü sima Mihrişah Valide Sultan. Hayat hakkında fazla bilgimiz yok ama Sultan 3. Mustafa'nın hanımı Sultan 3. Selim'in annesi olduğunu biliyoruz. Mihrişah Sultan Eyüp'te kendi ismini taşıyan bir imaret yaptırmış. İmaretin bir yanında Mihrişah Sultan'ın türbesi, diğer yanında sebil ve çeşmeler var. İmaret açılışından bu yana 200 yıl kadar bir süre geçmiş, her gün fakir fukaraya yemek verilmiş. Vakfiyesinde ki şu satırlar vakfın zenginliğini gösteriyor. Her hafta perşembe günü ve Ramazan ayında her gün pilav yapmak için 83 okka mısır pirinci. Ve zerde için günlük 33'er okka mısır pirinci ve pilav için günlük 23 okka koyun eti ve zerde için 50'şer okka halis bal. Ve vakfiyede bunlar yazıyor. Mihrişah Sultan bir de kütüphane tesis etmiş Eyüp Camii'nin içinde. Devrin şairlerinden Sururi bu vakıf için şu manzum tarihi söylüyor. Satrı tarihim Sururi harfi menkut ile yaz. Valide Sultan kütüp vakfetti. Nakdi cud ile demiş. Bundan başka sultanın daha birçok hayır eseri var. Halıcıoğlu'ndaki cami bu Mihrişah Valide Sultan'ın camiidir. Yeni Köprü ile Halıcıoğlu kışlası arasındadır. Efendim ayrıca Kasım Gönani Camii'nin karşısında bir çeşme yaptırmış. Yeniköy'de bir çeşme yaptırmış. Küçük Su'da Küçük Su Köşkü'nün önünde bir çeşme yaptırmış. Ayrıca onun namına oğlu Sultan 3. Selim, Bahçeköy Arabacıoğlu mandırasının deresinde valide bendini yaptırmış. Mihrişah Sultan'ın Eyüp'teki hayratına su vermek için düşünülmüş bu bend, mermer su toplama duvarı üzerinde sultanın kitabesi yer almaktadır. Türbesi de Eyüp Camii ile Bostan İskelesi arasında yaptırmış olduğu türbededir. Evet, bu arada Saliha Dilaşup Sultan'ı unuttuk. Sultan 2. Ahmet'in hanımı, o da Emetullah, o da Hatice Terhan Valide Sultan'ın gelinidir. Onun vakfının bir de hikayesi var. Bir gün Hatice Terhan Valide Sultan'ın adeti vardı. Arabasına binerdi sevgili dinleyiciler, tebdili kıyafetle İstanbul içinde gezerdi. Oğlu küçük, oğlunun naibesi olarak nerede ne var İstanbul'u anlamak için. Bugünkü Azap Kapısı'nın olduğu yere, Haliç'teki Azap Kapısı'nın olduğu yere gelince, yani Eyüp Köprüsü'nün ayağında, Unkapanı Köprüsü'nün ayağındaki yere bakmış, bir kız çocuğu oturmuş yol kenarına ağlıyor. Arabayı durdurmuş, çağırmış kızı. Demiş, kızım niçin ağlıyorsun? Demiş, efendim ben demiş bir evin demiş cariyesiyim, bir evde halayıyım. Beni su almaya gönderdiler çeşmeye. Yolda düştüm, testim kırıldı, ona ağlıyorum. Kızım demiş, testi kırıldığı için insan ağlar mı? Biz sana demiş yeni bir testi alır veririz, üzülme. Kız demiş ki, efendim ben testinin kırıldığını ağlamıyorum. Bir su doldurma işini bile doğru dürüst beceremediğim için kendi beceriksizliğime ağlıyorum. Hatice Terhan Valide Sultan kızdaki bu sorumluluk duygusunu görünce, sen nerede oturuyorsun demiş, araştırmış, soruşturmuş, neyse kızcağızın oturduğu evi tespit etmiş, gitmiş. Bu kızı demiş bana satar mısınız? Tabii Valide Sultan olunca, evet, elbette estağfurullah demişler. Valide Sultan'a kızı vermişler. Kız Valide Sultan'ın himayesini almış. Sahip olan aileye de ikramlarda bulunmuş. Atiyelerde bulunmuş. Kızı saraya almış. Kızın adı Saliha. Saray adeti olmak üzere sarayda her girene Farsça bir terkip verilirdi. Ona da Dilaşup, gönül süsleyen, gönlü eğlendiren ismi verilmiş. Saliha Dilaşup, Hatice Terhan. Ve bu hanım bilahare efendim padişahın oğlu Şehzade Ahmet ile evlendi ve Sultan 2. Ahmet'in hanımı oldu Saliha Dilaşup Sultan. Valide Sultan olduktan sonra Saliha Dilaşup Sultan bu testisinin kırıldığı yerde çok güzel bir çeşme yaptırdı sevgili dinleyiciler. Unkapanı Köprüsü'nün karşı taraftaki ayağında bu çeşmeyi bugün de gidip görmek mümkün. Çok zevkli, çok zarif bir çeşme. Adeta benim ikbalim buradaki çeşmeden geçti. Valide Sultan beni orada görmeseydi, o çeşmede benim efendim testim kırılmasaydı, bu ikbal bana görünmeyecekti. Her şeyin bir sebebi var. Testi kırılacak, Valide Sultan oradan geçecek, bu ağlayacak, Valide Sultan ilgilenecek. Meğer ezelde yazılmış onun Valide Sultan olması. O da bu hatırayı tesit için oraya bir çeşme yaptırmıştır. Bu çeşme hikayesi İstanbul çeşmeleri içinde en meraklı hikayedir. Sultan 1. Abdülhamit'in hanımı ve Sultan 2. Mahmud'un annesi Nakşidil Valide Sultan da hayır hasenatı ile meşhur bir valide sultandır sevgili dinleyiciler. Sultan 2. Mahmud tahta çıkınca 1808 yılında valide sultan olmuştur. Kısa bir süre sonra hastalanmıştır. Hastalığı artınca Çamlıca'ya hava değişimine gitmesi tavsiye edilmiştir ve son günlerini Beşiktaş Sarayı'nda geçirmiştir. Nakşidil Valide Sultan kısa bir süre sonra vefat etmiştir. Muhtemelen veremliydi. Kendisi Fransız asıllıdır. Küçük yaşta Cezayirli korsanların eline geçmiş, saraya arz edilmiş. Yine güzelliğiyle, zekasıyla sivrilmiş ve Valide Sultan olmuştur. Dindarlığıyla, hayır senatıyla meşhurdur. Fransız İmparatoru Napolyon'un hanımı Josephine'le de teyze çocukları olduğu rivayet edilir. Nakşidil Valide Sultan Fatih'te bir Sibyan Mektebi yaptırmıştır. Sebil yaptırmıştır, türbe ve şehrin çeşitli yerlerinde de çeşmeler yaptırmıştır. Sibyan Mektebi bugüne kadar intikal etmemiş, yeri bile bilinemiyor. Ancak Fatih Camii'nin dış avlusundaki türbesi hala günümüze kadar intikal etmiştir ve zamanının en güzel mimari eserlerinden birisidir. Yuvarlak bir planı vardır. Kalem işleriyle süslenmiştir. Kapı üzerindeki ayetleri de Hattat Rakım Efendi yazmıştır. Sultan II. Mahmut'tan bahsedince Cevdi Kalfa'dan bahsetmemek olmaz. Efendim Sultan II. Mahmut henüz şehzadeyken sarayı basan asiler Sultan 3. Selim'i öldürdükten sonra Şehzade Mahmut'u da öldürmek istediler ve odasına girdiler. Odasında yanında Cevdi Kalfa isminde bir cariyesi bulunmaktaydı. Cevdi Kalfa asileri içeri girince ortada bulunan mangalı asilerin üzerine serpti. Toz, toprak, kül asileri bir müddet oyaladı. Sultan Mahmut efendim bacadan kaçtı, çatıdan çatıya atlayarak hayatını kurtardı. Bilahare Sultan II. Mahmut hayatını feda etme pahasına kendi hayatını kurtaran bu hanıma çok hürmet ve izazda bulundu. Bu hanım aynı zamanda böyle bir tarihi ehemmiyeti de vardır. Eğer Sultan II. Mahmut da asiler tarafından öldürülse Osmanlı hanedanı o anda sönecekti. Hanedanı kurtaran bir hanımdır. Onun için hanedanın diğer mensupları da Cevdi Kalfa'ya çok hürmet eder, muhabbet gösterirlerdi. Evet, yaptırdığı mektepleri ve meydana getirdiği hayratla da tanınmış Cevdi Kalfa. Divan yolunda Sultanahmet Meydanı'nın karşısına büyük bir taş mektep ve çeşme yaptırmıştır. Hala bu taş mektep durmaktadır. Türk Edebiyatı Vakfı'dır. Eyüp İskelesi civarında, Üsküdar'da, Nuh Kuyusu'nda da efendim zengin vakıfları var. Bu Cevdi Kalfa'nın Sibyan Mektebi, Türk Ampir Üslubu'nda yapılmış, mimari olarak da kıymetli, iki katlı, 10 tane dershanesi var, 3 blok halinde. Cümle kapısı üzerinde Keçecizade İzzet Molla'nın yazdığı kitabe var. Kitabede yazdığı gibi ilk mektep olarak yapılmış, yakın zamana kadar da ilk mektep olarak faaliyet göstermiştir. Sultan II. Mahmut Cevdi Kalfa'ya Çamlıca'da büyük bir arazi vermişti. Bir de köşk yaptırmıştı. Bu arazinin içinde bir su kaynardı. Bu su lezzetli bir suydu. Cevdi Kalfa suyu denirdi bu suya. Cevdi Kalfa bu suları, toplanan bu suları künklerle Üsküdar'a indirdi ve yol kenarındaki çeşmelerden akıttı.
Sevgili dinleyiciler,
ne çare ki vaktimiz iki büyük valide sultanın hayır hasenatından bahsetmeye yetmedi. Evet, Bezmalem valide sultan ki Sultan Abdülmecid'in annesidir ve Pertevniyal valide sultan ki Sultan Aziz'in annesidir. Ancak şimdiye kadar anlattıklarımızdan gördüğünüz üzere Osmanlı tarihinde pek çok hanım hayır hasenatta bulunmuş, vakıf müessesesinin emsalsiz numunelerini meydana getirmiş. Servetlerini hep insanlara efendim hizmette harcamışlar. Önümüzdeki programlarda inşallah fırsat olursa Bezmalem Valide Sultan'ın ve Pertevniyal Valide Sultan'ın ciltler dolusu kitaplara ve belki saatler sürecek programlara konu olabilecek hayır hasenat eserlerinden bir nebze olsun bahsederiz. Çünkü onların da hayır hasenatı gerçekten çok fazladır. Bugün de istifade edilmektedir. Efendim kendilerini rahmetle ve minnetle anıyoruz ve bu haftalık Çınar Altı'nı burada kapatıyoruz. Haftaya tekrar sizlerle beraber oluncaya dek hoşça kalın.
Çınar Altı.